الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Sonsuz ilme sahip olan Allah Azze ve Celle'nin kitabını anlamayı Allah nasip eylesin. En son dersimizde Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsrailoğullarının kıssasını bitirmiştik. Ve kıssanın bitişi İsrailoğullarından bir söz alındığını bu sözü isteyerek değil, istemeyerek verdiklerini anlatan bölüm ile bitmişti. Musa Aleyhisselam'a Tevrat verilmiş ve İsrailoğulları o Tevrat'ın ahkamını ağır bulmuşlar. Tevrat'ta zina edenin recmedilmesi, taşlanarak öldürülmesi gibi hükümler, benzeri hükümler İslam'da da vardır. Peygamberimizin şeriatında da mevcuttur. Fakat Tevrat'ın hükümleri daha da ağırdır. Birçok meselede İslam'ın helal kılmış olduğu, helal görmüş olduğu birçok mesele Tevrat'ta haramdır. O yüzden Tevrat'ın hükmünü öğrenmek istemişler ve Tevrat'ın hükmünü öğrenmeden, anlamadan, dinlemeden kabul etmek istememişlerdi. Musa'ya Tevrat'ı önce bize anlat, onun ne olduğunu bir anlayalım, ondan sonra kabul edebiliriz, iman edebiliriz veya onun şeriatına tabi olabiliriz diye itirazda bulunuyorlar ve Musa Aleyhisselam'dan Tevrat'ı açıklamasını istiyorlardı. Musa Aleyhisselam ise onlara böyle bir şey hakları olmadığını, Allah'ın onlara göndermiş olduğu kitabın içerisinde her ne olursa olsun ona ittiba etmek zorunda olduklarını, onu yerine getirmek zorunda olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Anlamamışlar, itiraza devam etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle göğü, cebeli, dağı göğe kaldırmış, havaya kaldırmış ve onların başına düşecekmiş gibi onları tehdit etmişti. Eğer bu kitabın içindekilere sımsıkı sarılmazsanız ve bu kitabın şeriatına tabi olmaz da kendi kafanızdan şeriatlar uydurmaya kalkarsanız, kanunlar koymaya kalkarsanız, bu kitabın şeriatına uymayacak olursanız, Allah bu dağı sizin başınıza geçirecek demişti. Bunun üzerine dağ tepelerine kaldırılmış bir şekilde dehşet verici bir manzara gördükleri zaman secdeye kapanmışlar, sol kaşları üzerine secdeye kapanmışlar ve sağ gözleriyle de dağa bakıyorlardı. Acaba dağ üzerimize düşüyor mu diye merak ediyor ve korku içerisinde secdede bekliyorlardı. İşte onlardan bir söz alınmış, bir misak alınmıştı. Kur'an'ın ayetleri arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantı bazen görülebilir, bazen görülemeyebilir. Sureler arasında bağlantı olduğu gibi, ayetler arasında da bağlantı vardır. Fakat bu bağlantının her zaman görülebilmesi mümkün olmaz. Bazı bağlantılar açıktır, bazıları ise biraz kapalı olur. O yüzden bazı kimseler, Kur'an yeni okuyan insanlar, Kur'an tecrübesine sahip olmayan, mealden Kur'an'ı okuyanlar, ilk kez okuyanlar özellikle ayetler arasında kopukluk olduğunu düşünebilirler. Birdenbire bambaşka bir meseleye geçtiğini düşünebilirler. Nasıldır bu kitap, anlayamadım diyebilirler. Kur'an'ın üslubuna alışkın olmadıklarındandır bu. Kur'an'ın üslubu hem ayetler arasında bağlantı vardır, hem de bu bağlantı bazen gizlidir. Çok güzel düşündüğünüz zaman bulabilirsiniz. Onu insanlar düşünsünler, Kur'an üzerinde kafa yorsunlar ve bu şekilde mükafat sahibi olsunlar. Aynı zamanda Kur'an'ı daha iyi anlamalarına vesile olacaktır. Kur'an'ı daha iyi anlasınlar diye bu bağlantı her zaman çok açık seçik olmaz. İşte burada da böyle bir durum var. İsrailoğullarının kıssası bittikten sonra onların başlarına dağın kaldırıldığı ve kaldırılmış olan dağ ile tehdit edildikleri, ondan sonra onların ancak Tevrat'a ittiba etmeyi söz verdikleri belirtildikten sonra, şimdi sadece onlardan değil, esasında bu misakın, bu söz almanın bütün insanlardan olduğunu Kur'an-ı Kerim anlatmaya başlamış ve bu şekilde arada bir bağlantı kurulmuştur. İsrailoğullarından değil sadece söz alma hadisesi, Allah'tan başka hiçbir Rab kabul etmeyeceğine dair söz verme, Allah'tan başka hiçbir, Allah'ın kanunları dışında hiçbir kanun kabul etmeyeceğine dair söz verme hadisesinin sadece İsrailoğullarından alınmış bir söz alma değil, esasında tüm insanlardan alınmış olan bir söz olduğuna Kur'an-ı Kerim o meseleye temas etmeye başlamış ve bu şekilde arada mükemmel bir bağlantı kurmuştur. İlk bakışta İsrailoğullarının kıssasından sonra birdenbire وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Bu ayete birdenbire geçiş yapmış olması, sanki arada hiçbir alaka yokmuş, birdenbire konu kesilmiş de başka bir konuya geçmiş gibi bir his uyandırıyor insanda. Halbuki ayetler arasında mükemmel bir geçiş var, çok yumuşak bir geçiş var, bu geçişi görmek icap eder. Allah Azze ve Celle esas itibariyle insanların daha ruhlar aleminde iken bir kanaata göre Allah'a söz verdiklerini belirtmiş, fakat bu sözün dışında aynı zamanda peygamberlere de söz verdiklerini ve peygamberler gönderilmek suretiyle sadece o söz ile iktifa edilmemiş olduğunu, ruhlar alemindeki söz ile iktifa edilmediğini, aynı zamanda peygamberlerin zamanında da insanlar yine peygamberlere söz verdiklerini bize anlatmıştır. Bu bağlantıyı gördüğümüz zaman Kur'an'ın mucizevi bir tarafını da öğrenmiş olmaktayız. Kur'an o kadar güzel şekilde geçişler yapar ki bu geçişler bazen anlaşılması zor olur. Fakat onu tespit ettiğiniz zaman Subhanallah dersiniz. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Rabbin bir zamanlar almıştı Adem'in oğullarından, onların sırtlarından, onların sulplerinden, onların zürriyetlerini çıkarmış ve eşhedehum ala enfusihim ve onları kendi nefisleri üzerine şahit kılmış. Elestu bi rabbikum demiş onlara, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da kalu bela demişler. Evet Rabbimizsin ya Rabbi demişlerdi. Bu hadise insanlığın daha başından itibaren önemli bir söz verme hadisesinin olduğunu ve insanoğlunun hiçbir zaman başkalarını suçlama hakkının olmadığını göstermektedir. Ayetin devamında zaten buna işaret vardır. Bu söz alındı ki, ya Rabbi biz bilmiyorduk demeyesiniz. Bizi bazı başka kimseler aldattılar demeyesiniz. Babalarımızın yoluna uyduk demeyesiniz. Atalarımızın izinden gittik ya Rabbi. Bizden evvelki müşrik atalarımızın izinden gittik demeyesiniz. Reislerimizin izinden gittik, onlar bizi saptırdılar ya Rabbi demeyesiniz. Biz bilmiyorduk ya Rabbi demeyesiniz. O yüzden ta Adem'in oğullarının zürriyetlerindeyken insan ya da ruhlar alemindeyken insan onlardan böyle bir söz alınmış ve o söze uymaları istenilmişti. Bu söz yani yeryüzünde yaşayan bütün mahlukatın hatta kainatta yaşayan bütün mahlukatın esasına verdiği bir sözdü. Sadece insan bu sözü vermiş değil. Aslında bütün hayvanat, bütün mahlukat, bütün bitkiler hepsi Allah'a bu sözü vermişlerdir. Fakat insan şerefli bir varlık olduğundan insandan bahsedilmektedir. İnsandan böyle bir söz alındığı bildirilmektedir. Çünkü diğer mahlukat zaten ister istemez Allah'a itaat etmektedir. Ama insan ise isteyerek itaat edebilecek olan bir varlıktır. İşte Allah insanı zorlamamış, insanı serbest bırakmış olduğundan ötürü ve yeryüzünde imtihanda olan insanlar ve cinler olduğundan ötürü. O yüzden Allah insandan bahsetmek suretiyle insandan böyle bir söz alındığını bize bildirmiştir. Bütün kainatta Allah'ın izlerini görürsünüz. Arı Allah'ın emrettiği gibi davranır. Rabbim Allah'tır demektedir esasında. Hayatıyla bunu söylemektedir. Karınca Rabbim Allah'tır demektedir. Hayatıyla bunu söylemektedir. Herkes, her varlık, her ne için halk edilmiş ise onun gereğini yapmaktadır. Kedi, köpek affedersiniz, her bir hayvan, her bir mahluk Allah kendisi ne için yaratmışsa onu o görevi icra etmektedir. Dolayısıyla esasında bu sözü veren bütün mahlukattır. Ama insan onları temsilen, hem hitap insana olduğundan ötürü Kur'an'da insandan bahsedilmiş ve insandan böyle bir söz alındığı bize bildirilmiştir. Bazı kimseler, ulemadan bazıları bu konuyu tartışmışlardır. Hatırlamadığımız bir sözden bahsediyor Kur'an-ı Kerim bize. Biz böyle bir söz verdiğimizi Rabbimize, böyle bir söz verdiğimizi hatırlamıyoruz. Hatırlamadığımız her şey yok demek değil. Annemizin karnındaydık ama onu da hatırlamıyoruz. Ama o gerçekti. Doğduk, dünyaya geldik, 2-3 yaşına kadar olanları da hatırlamıyoruz ama o da bir gerçekti. Her ne buna benzer bütün meselelerde aslında insan hatırlamamaktadır ama hatırlamadığı her şey yok demek değildir. İnsan Rabbine böyle bir söz vermiş ama bu sözü hatırlayamamaktadır. Bu sözü hatırlamamış olmasının, hatırlamıyor olmasından ötürü bazı kimseler esasında insanın böyle bir söz vermediğini fakat Allah'ın bunu temsilen ifade ettiğini iddia etmişlerdir. Böyle bir söz verme hadisesi olmamış fakat Allah bu olayı bize temsilen anlatmakta. Tıpkı göğe ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin diye emretmiş ve onlar da kâlete eteyne ta'i'in diyerek isteyerek geldik ya Rabbi demişler. Esasında gök ve yer böyle bir ifade kullanmamış ama onlar varlıklarıyla, itaatlarıyla, Rablerine itaat etmeleriyle bu sözü hal ile söylemişler. Aynen onun gibi insana da esasında elestu bi rabbikum denildiği zaman Rabbiniz değil miyim denildiğinde insan esasında insana böyle bir kelam, lafzi bir kelam söylenilmemiş. Fakat fiilen belki böyle bir şey sunulmuş kendisine Ve o da fiili olarak cevap vermiş ve evet ya Rabbi demişti. Bazı kimseler bu olayın bir temsil olduğunu ve böyle bir konuşmanın olmadığını iddia etmişlerdi. Bazıları böyle bir konuşma şeklinde değil, kelam-ı nefsi şeklinde, kelam-ı lafzi olarak değil, Allah'ın direkt olarak ruhlarla konuşması veya Adem'in oğullarının zürriyetleriyle direkt olarak konuşması, tıpkı melekleriyle konuşması gibi değil, direkt olarak konuşma şeklinde böyle bir konuşmanın olmadığını, fakat Allah'ın konuşmasının kelam-ı nefsi bir şeklinde olduğunu, yani Allah onların ruhlarına, onların nefislerine böyle bir şey sormuş, onlar da sessiz bir şekilde itaat etmiş ve kabul etmişlerdi. İcab ve kabul, anlaşmanın şartlarından, rükünlerindendir. İcab ve kabul gerçekleşmeden, nasıl ki akit gerçekleşmiyorsa, nasıl ki kadından ve erkekten taraf ikisinden de icab ve kabul gerçekleşmediği zaman, erkek icab eder, kadın da kabul eder. Veya bunun tersi de olabilir. Bu şekilde icab ve kabul olmadan, nasıl ki bir akit, nikah akdi gerçekleşmiyorsa, aynı şekilde böyle bir Allah ile kulları arasında bu şekilde bir icab ve kabul gerçekleşmeden de akdin ve misakın gerçekleşmesi mümkün değil. Ancak şunu bilmekteyiz ki icab ve kabul her zaman için sözle olmaz. İcab ve kabul bazen fiil ile olur. Mesela konuşamayan iki tane insan, bir kadın ve bir erkek, bunların nikah akdi kıyılırken yazmayı biliyorlarsa mesela bunlardan yazma ile cevap vermeleri istenir. Yazı ile cevap vermeleri beklenir. Yazmayı bilmiyorlarsa bu insanlardan kafalarıyla, gözleriyle veya başka bir şekilde işaret etmeleriyle cevap vermeleri istenir. Bunlar konuşmamışlardır ama kafalarıyla işaret etmek suretiyle icap ve kabul gerçekleşmiş olur. Aynen onun gibi Allah'ın da kullarına sorması, Elestu bi Rabbikum demesi, buna benzer bir şekilde ruhlara hitap veya o zürriyete hitap, bu şekilde bir hitap, kelam-ı nefsi şeklinde onların da konuşması, aynen yine o şekilde kabul etmek suretiyle sessiz bir kabul. Bu şekilde kul ile Rabbi arasında bir misak gerçekleşmiş olmaktadır. Kul ile Rabbi arasında bir misak gerçekleşmiş ve kul o zamandan itibaren, o zamanın hangi zaman olduğu konusu üzerinde biraz sonra duracağım. Fakat bu misakın gerçekleştiği an hangi an ise, o andan itibaren kul ile Rabbi arasında bir anlaşma var ve o andan itibaren kul kulluğunu itiraf etmiş ve ya Rabbi sen beni yeryüzüne gönderdiğin zaman senden başka Rab, senden başka ilah tanımayacağım sözünü vermiştir. Bazı kimseler böyle bir sözleşmenin olmadığını fakat Kur'an-ı Kerim'in bunu bize temsilen anlattığını iddia etmişlerdir. Bu aslında böyle bir konuşma veya böyle bir misak gerçekleşmemiş. Fakat Allah Azze ve Celle insanların fıtratına yerleştirmek suretiyle bütün insanların fıtratında Allah'a kabul var. Bütün insanların fıtratında bir yaratıcı arayışı var. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar böyle geldi. Ve bundan sonra da böyle devam edecek. Bütün insanlar, bütün kabileler, bütün milletlerin hepsinde bir ilah anlayışı olmuş. Hepsinde bir Allah anlayışı olmuş. Bir yaratıcı aramış ve hepsinin mutlaka mabetleri olmuş, mutlaka Rablerine kulluk etmek istemişlerdi. İşte bu şekilde nefse yerleştirilmiş, fıtrata yerleştirilmiş olan bir şeyden bahsediliyor demişlerdir bazı alimler. Böyle bir kelam olmamış, kul ile Rabbi arasında böyle bir misak hakikatle gerçekleşmemiş. Fakat böyle bir misak ancak bizim fıtratımıza yerleştirilmiş. Biz Rabbimizi fıtratımızla tanımaktayız. Rabbimiz olduğunu, bizim dünyaya birdenbire gelmediğimizi, kendi kendimize gelemeyeceğimizi, mutlaka bir Halık tarafından dünyaya getirilmiş olduğumuzu her akıllı insanın anladığından ötürü, her akıllı insanın doğan çocuklara bakmak suretiyle, onların ne kadar mükemmel bir şekilde annesinin karnında vücuda getirildikleri, bunları düşünmek suretiyle ve yeryüzünde kainata baktığı zaman Allah'ı görmesinin mümkün olduğunu, bunların hepsini düşündüğü zaman, karıncaya baktığı zaman Allah'ı görmesi, göğe baktığı zaman Allah'ı görmesi, Bütün bunların işte hepsinin o günden verilmiş olan o söz yerine o günden insanın fıtratına yerleştirilmiş olması şeklinde açıklamışlardır. Yani gerçekte böyle bir söz verilmemiş, böyle bir icat ve kabul gerçekleşmemiş. Fakat gerçekleşen şey insanın fıtratına bunun yerleştirilmiş olması, bütün insanların doğuşundan itibaren Rablerini bilecek durumda yaratılmış olmaları, kainata baktığı zaman Rabbini görecek bir şekilde yaratılmış olması, işte elestu bi rabbikum esasında budur demişlerdir. Bunlar esas itibariyle böyle bir şeyin adeta mümkün olmadığını söylemek istemektedirler. Bunlar esas itibariyle, bunların bir kısmı, tamamı değil elbette ama, bunların içerisinden bazıları Allah'ın Halık sıfatından, Allah'ın Kadir sıfatından şüphe edecek noktaya gelmiş olan bir takım filozoflardır. Allah nasıl olur da Adem'in, Adem aleyhisselam zamanından, Adem'i yarattığı zaman, onunla beraber onun soyundan gelecek olan bütün zürriyetinin de hepsini yaratmış ve ondan sonra onlardan böyle bir söz almış, nasıl böyle bir şey olabilir demişler. Ve bu konuda Rablerinin adeta kudretinden şüphe etmiş hale gelmişlerdir. Şüphe eder hale gelmişlerdir. Allah elbette ki her şeye kadir olmak hasebiyle, Adem'i yarattığı zaman Adem ile birlikte onun zürriyetinin hepsini yaratmaya kadirdir. Ve Adem'e sorduğu gibi onun zürriyetinin tamamını da sormuş olması mümkündür. Ubey bin Ka'b'dan gelen rivayetlerde de bu anlaşılmaktadır. Gerek Tirmizi'nin rivayetlerinde, Nesai'nin rivayetlerinde, İmam Ahmed'in müsnedine geçen rivayetlerde, Allah Azze ve Celle'nin ruhlar aleminde insana böyle bir sual sorduğuna dair hadisler mevcuttur. Allah ruhların hepsini birden yaratmış ve onlara bu suali sormuştu. Elestu bi rabbikum diyerek. Rabbiniz değil miyim? Onlar da bela demişlerdi. Rabbimizsin ya Rabbim. Bu sözü o zaman vermişlerdim. Allah da bu sözü aldıktan sonra bunu size kıyamet günü soracağım demişti. Kıyamet günü bu dünyada değil. O yüzden bazı kimseler neden hatırlamıyoruz böyle bir söz verdiysek diyebilirler. Böyle bir söz verme hadisesinin gerçekleşmediğini iddia eden alimler, tenasüh fikrini de reddetmek için bu iddialarında bulunmuşlar. Çünkü bazı kimseler tenasüh fikrini ortaya atmış. Ruhların geçmesi fikrini ortaya atmış. Bir insanın dünyaya birkaç kez geldiğini ama bunu hatırlamadığını fikrini ortaya atmış. Bazı kimselerin bunu ancak hatırlayabildiği gibi bir takım fikirler ortaya atmışlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin ruhlar aleminde insanı, bütün insanları yaratmış olmasını kabul ettiğimiz takdirde ve insanın bunu unuttuğunu ama böyle bir olayın olduğunu söylediğimiz takdirde o zaman tenasüh akidesini de ruhların geçmesi veya insanın yeryüzüne birkaç kez gelmesi hadisesini de ama bunu hatırlayamadığını söyleyen kimseleri kabul etmemiz, tenasühü de kabul etmek zorunda kalırız gibi bir takım itirazlarda bulunmuşlardır. Ama şu bir gerçektir ki, ruhlar aleminde gerçekleşen veya annelerimizin rahmine düştüğümüz zaman gerçekleşen bu hadiseyi hatırlamıyor olmamız böyle bir hadisenin olmadığını göstermez. Ruhlar aleminde olan bir hadiseyi hatırlamıyor olmak başka bir şeydir. O tenasüh fikrinde iddia edildiği gibi, yeryüzüne gelmiş, yaşamış, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. Ondan sonra o hadiseyi hatırlamıyor olması insanın mümkün değildir. İnsanın yeryüzünde bir insan olarak yıllarca kaldıktan sonra, yedikten ve içtikten sonra bu hadiseyi hatırlamıyor olması mümkün değildir. O yüzden tenasüh akidesini kabul etmek başka bir hadisedir. Bu ruhlar aleminde söz verme misak hadisesini kabul etmek başka bir hadisedir. Evet, o misak gerçekleşmiştir. Evet, doğru olan kanaat de odur. Ubey bin Ka'b'dan gelen rivayette de bu açıkça kendisini göstermektedir. Allah Adem'i yaratmış, ondan sonra onun sırtını sıvazlamış ve ondan zürriyetini çıkartmış ve o zürriyetler cennetlik olanları çıkartmış ve ben bunlar cennetlik olsunlar diye yarattım buyurmuştur. Daha sonra yine Adem'in belini sıvazlamış. Ondan sonra Adem'in nesli ortaya çıkmış ve bunlar da cehennemlik olanlardır buyurulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdiği zaman oradaki bulunanlardan birisi demişti ki ya Resulallah o zaman amel niye? O zaman neden amel işliyoruz da neden namaz kılıyoruz ya Resulallah? Kalem kurudu mu? Ceffel kalem hadisi. Kalem kurudu mu ya Resulallah? Yoksa kalem hala yazmaya devam ediyor mu? Allah Resulü buyurdu ki kalem kurudu ve iş bitti. O halde amel nedendir ya Resulallah diye kendisine sorulmuştu. Allah Resulü buyurdu ki Allah insanı cennetlik olsun diye yaratmış ise o takdirde o insana cennetlik ameller hoş gösterilir. Cennetlik ameller ona kolay gelir. Eğer Allah bir insanı cehennemlik olsun diye yaratmış ise o insana cehennemlik ameller hoş gelir. Ve o insan cehennemlik ameller işler. Siz amel işlemeye devam ediniz buyurdu. Eğer cennetlik ameller size kolay geliyorsa, eğer namaz kılmayı seviyorsanız, oruç tutmayı seviyorsanız, Rabbinizden başka bir ilah kabul etmiyorsanız, hayırlı amelleri seviyor, kötü amellerden de uzak kalmak istiyorsanız, demek ki Allah sizi cennetlik olasınız diye halk etmiş demektir. Eğer insan bu hadiseyi, bu söz verme hadisesini hatırlamıyor olsa bile, böyle bir hadisenin olmadığı manasına gelmez. Çünkü bütün hadisler bunu bize göstermektedir. Bu konudaki hadislerin bir kısmı sahih hadis mertebesinden çıkamamıştır. Merfu hadis değildir. Allah Resulü'ne kadar ulaşmamış, sahabeye takılmış, mevkuf hadis denilen hadis mertebesinde kalmıştır. Fakat sahabenin böylesi mevzularda kendi kafasından konuşmayacağını biz bilmekteyiz. Hiçbir sahabi gaybla ilgili bir meselede, ruhlar aleminde olan bir hadiseyle ilgili veya gelecekle ilgili, cennetle, cehennemle ilgili bir mevzuda kendi kafasından konuşmaz. Çünkü sahabi kendi kafasından gaybi meselelerde konuşmama terbiyesini ve bu ahlakı ve bu itikadı Resulullah'tan almış idi. Çünkü sahabinin bunu bilmesi mümkün değildi. Ruhlar aleminde olan bir hadiseyi sahabinin bilmesi mümkün değildi. Cennetin sıfatlarını sahabinin bilmesi mümkün değil. Cehennemin sıfatlarını da aynı şekilde. Demek ki bu gibi mevzularda sahabeden gelen rivayetler, sahabeden ben Resulullah'tan işittim ki demese bile, mevkuf hadis denilen usulde, o hadis nev'inden olsa bile, yine de bu tür hadisler esasında sahabenin mevkufu, elbette ki tabiinin mevkufu gibi değildir. Elbette ki sahabe eğer bir şey söylüyorsa, gaybla ilgili bir şey söylüyorsa, onu Resulullah'tan işitmiştir ki söylemektedir. O yüzden Übey bin Kaab'dan gelen rivayetin kabul edilmesi gerekir. Ve o rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisenin ruhlar aleminde gerçekleştiğini haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim ise bu hadisenin Elestu bi Rabbikum sorusunun Adem'in zahrından, Adem'in sırtından alınma hadisesi olmadığını, Adem'in oğullarının nesline ve Adem'in oğullarına bu sorunun sorulduğunu ifade etmektedir. Ayette ve yesekaza Rabbuka min beni Adem buyurulmuş. Min zahri Adem buyurulmamıştır. Adem'in zahrından, sırtından, sülbünden alınmış olan zürriyetine bu sual soruldu denilmemiş. Adem'in oğullarına bu sual soruldu buyurulmuştur. Onun için bazı kimseler böyle bir hadisenin Adem aleyhisselam zamanında ve ruhlar aleminde olmadığını iddia etmişler. Halbuki bu Allah'ın kudretinden bir bakıma şüphe etmek demektir. Allah Azze ve Celle buna kadirdir. Adem'i ve bütün neslini onun soyundan gelecek olan kıyamete kadar bütün neslinin hepsini bir defada yaratmaya ve ondan sonra onlara bu suali sormaya kadirdir. Ve bu sual sorulmuştur. Bazı kimseler de Allah'ın onları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelecek olan bütün neslin hepsini önce sperm aşaması, nutfe aşaması, ondan sonra alak aşaması, sonra mudga aşaması ve izam aşaması ve sonra da o izama, o kemiklere etin giydirilmesi, yani anne karnında geçen aşamalar. Bu aşamaların hepsi gerçekleştirilmiş ve ondan sonra insan adeta bugünkü insan gibi onlara bu sual sorulmuş ve onlar ondan sonra bu suale cevap vermişlerdir demek suretiyle. Bu hadisenin aynen bir insana, akıl bali olmuş olan bir insan gibi bir insana sorulduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü sperme sorulacak olursa bu sorunun fazla bir önemi yoktur diye düşünmüşlerdir. Fakat bazı kimseler demin anlattığım gibi bu hadiseyi inkar etmişler. Ve böyle bir olay olmadı. Ama sadece ve sadece insanın fıtratına yerleştirilmiş olan Rab hadisesinden bahsedilmektedir demişlerdir. Allah insanın fıtratına yerleştirmiş. Her insan kainata geldiği zaman, dünyaya annesinden doğduğu zaman, akıl bali olduğunda, kainata baktığında Allah'ı görüyor gibi olabilir. Her insan nasıl ki annesinden emmeyi öğreniyorsa, hiç kimseden ders almadığı halde, aynı şey, hiç kimseden ders almadığı halde sanki ders almış bir insan gibi, doğar doğmaz hemen annesinden emmeye başlıyorsa, bir civciv yumurtasından çıktığı zaman ve diğer hayvanlar hepsi, annelerinden doğanlar ve yumurtadan çıkanlar, hepsi hemen Allah'ın kendilerine ilham etmesi suretiyle, öğretmesi suretiyle, görevlerini yapmaya başlıyorlar ise, Allah'ın böyle bir öğretmesi olduğunu anlamaktayız bu hadiseden. Allah öğretmiş olmasaydı, daha anne rahmindeyken Allah ona annesini emmeyi öğretmiş olmasaydı, insanın doğar doğmaz annesinden emmeye başlaması mümkün olmayacaktı. Civcivin yumurtasından çıkar çıkmaz yerden yiyecek araması mümkün olmayacaktı. Sanki bunun fakültesini okumuş da yeryüzüne gelmiş. Sanki bunun dersini almış da doğmuş gibi. Demek ki onun gerçekten dersini almıştı. Demek ki biz gerçekten annemizin daha karnındayken bunu öğrenmiştik. Belki daha ruhlar alemindeyken bunu öğrenmiştik. Ama biz bunu öğrenmiş olduğumuz halde bunu hatırlamamaktayız. Sadece elestu bi rabbikum sorusunu değil, biz esasında birçok şeyi öğrendiğimiz halde anne karnındayken hiçbirini hatırlamamaktayız. Fakat bunların hepsi gerçekti. Aynı şekilde Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'den Adem'in oğullarının zürriyetlerinden Allah çıkartmış ve onlara bu soruyu sormuştu buyurmuş. Resulullah da hadiste Adem'in kendi sırtından sulbünün çıkartıldığını ve neslinin çıkartıldığını haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem'in sırtından çıkartıldığını haber verirken Kur'an-ı Kerim Adem oğullarının zürriyetlerinin çıkartıldığını haber vermiştir. Esasında Adem'in zürriyeti demek, Adem'in sırtından bütün neslinin çıkartılması demek, zaten Adem'in oğullarının zürriyetleri demektir. Dolayısıyla Adem'in oğulları, hadiste ayet arasında hiçbir çelişki mevcut değildir. Hadiste Adem'den buyurulmuş, ayette ise Adem'in oğullarından buyurulmuş olması, bunlar arasında bir çelişki olduğunu göstermez. Çünkü gerçekte Adem'den demek, Adem'in zürriyetinden demektir zaten. Böyle bir hadiseyim, böyle bir misakı hatırlamıyor olmamız böyle bir misakın olmadığını göstermez dedim. Çünkü böyle bir misakı hatırlıyor olsaydık zaten o takdirde dünya imtihan dünyası olmayacaktı. Eğer biz ruhlar aleminde mi, yoksa babamızın daha sülbündeyken mi, her neyse, bu mevzuda değişik kanaatler var. Her nerede olursa olsun biz bu sözü verdiğimiz halde hatırlamıyor olmamız Allah'ın sünnetullahına uygundur. Allah daima bütün hakikatlerle, bütün hakikatlerin önüne bazı perdeler çekmiş, fakat kendisinin önüne perde çekmemiştir. Kainata baktığınız zaman gerçekten bakmak ve görmek isterseniz, Rabbinizi apaçık görebilirsiniz. Onun kudretini apaçık görebilirsiniz. Ama yine de arada ince bir zar gibi bir perdenin kaldığını da düşünebilirsiniz. Onu ancak Rabbinizi gördüğünüz zaman o perdenin tamamen kalkacağını da söyleyebilirsiniz. Allah insan ile kendi arasında mutlaka bir takım perdeler koyuyor. Ama akıl ile o perdeleri geçmek mümkün. İbadet ile o perdeleri yırtmak mümkün. O yüzden Evliyaullah'tan niceler vardır ki Allah'ı görüyor gibi olmuşlardır. Gerçekten öyleler vardı ki Rabbimi görseydim imanım artmazdı diyecek noktaya gelmişlerdir. Rabbimi görseydim, evet, İmam Ali'nin dediği gibi, Evliyaullah'ın babası ve Evliyaullah'tan nicelerinin dediği gibi, Rabbimi görecek olsaydım, cenneti, cehennemi görecek olsaydım, onlara imanımda bir artış söz konusu olmazdı. Çünkü imanda artış demek, imanda nakıslık var demektir. Eğer bir şey artıyorsa demek ki daha evvel eksikmiş demektir. Benim Rabbime olan imanım tamdır, onun için ben Rabbimi görsem bile yine de imanında bir artış olmazdı diyecek noktaya gelmiş olan insanlar vardır. O yüzden eğer ibadet ile ve kalbi temizleme ile, tefekkür yolu ile Rabbinizi tefekkür ede ede, ona secde ede ede, onu düşüne düşüne, onu zikrede zikrede, O perdeleri tamamen yırtmanız ve keşiflere ulaşmanız, Rabbinizi görüyor gibi olmanız, müşahede makamına ulaşmanız, murakabeye ulaşmanız mümkündür. Allah daima bir perde koymuş. Nasıl ki ölümle kendi arasına bir perde koyduğu gibi. Nasıl ki ölümle kendi arasına Azrail'i koymuş. Azrail ile ölüm arasına yine insanın başına gelecek olan musibetleri koymuş. Hastalığı koymuş, trafik kazasını koymuş. Çeşitli şeyleri koymuş. İnsanlar ondan bilsinler de kendinden bilmesinler diye. Azrail'den bilsinler, kendinden bilmesinler diye. Hatta Azrail'den bile bilmesinler, hastalıktan bilsinler diye. O trafik kazasından bilsinler diye. Veya o katilden bilsinler diye. Hakikatte öldüren Allah olduğu halde. Fakat Allah Azze ve Celle bunu takdir etmişti. Daima bir perde koyuyordu. İşte burada da öyle bir perde var. Burada da Elestu bi Rabbikum sorusu perdelerin gerisinden. Ama düşündüğünüz zaman gerçekten bunu fıtratınızda da bulacaksınız. Gerçekten Rabbiniz Allah, gerçekten vicdanınız ve kalbiniz Allah'tan başka bir Rab kabul etmeyecektir. Gerçekten Allah size sormaktadır. اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ demektedir. Bu soruya evet Allah'tan başka hiç kimsenin daha iyi bilmeyeceğini söyleyerek cevap vermek zorunda kalacaksınız. اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ diye sorduğu zaman Kur'an, Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı daha iyi bilir yoksa sizin profesörleriniz mi daha iyi bilir? O profesörlerinize de o ilmi veren Allah mı daha iyi bilir? Onları yaratan Allah mı daha iyi bilir? Kainatı ol emriyle yaratabilecek kadar kudret sahibi olan Allah mı daha iyi bilir? Yoksa siz mi daha iyi bilirsiniz? Bu soruyu sorduğu zaman Allah size. O zaman Müslüman olan da olmayan da hepsi birden Allah'ı kabul eden bütün insanlar, ateistlerin dışındaki bütün insanlar hepsi birden elbette ki vallahu alem diyecek. Elbette ki Allah en iyi bilendir diyecektir. İşte bu vicdanlarınıza elestu bi rabbikum sorusunun yerleştirildiğini ve cevabının yerleştirildiğini göstermektedir. Evet, gerçekten vicdanlarınıza Rabbiniz yerleştirilmiştir. Eğer hiçbir şey bilmediğiniz halde Allah size sorduğu zaman, siz mi yoksa Allah mı daha iyi bilir dediği zaman, eğer siz Allah diyorsanız, Allah daha iyi bilir diye itiraf ediyorsanız, bu sizin kalbinize, sizin vicdanınıza yerleştirilmiş olan bu fıtri hakikatin ifadesidir. Ve aynı zamanda bu kadar şirke ve zulme rağmen, bu kadar baskıya ve zulme rağmen, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ve yarınlarda da dahil olmak üzere, kıyamet gününe kadar bütün baskılara rağmen, hala yine de İslam'ın ayakta kalmış olması, bütün dönemlerde İslam'a hizmet eden insanların varlığı, bütün dönemlerde Allah'a inanmış, peygamberlerine iman etmiş, Allah'ın göndermiş olduğu şeriatlerine, kitaplarına iman etmiş olan insanların var olması, İslam davetçileri nerede çıkıp da konuşurlarsa, daima her yerde ve her zaman o sese kulak veren insanların olması, bütün perdelenmelere rağmen, bütün engellemelere rağmen, medya ile, okullar ile, fikir emperyalizmi ile, düşünce zulümleri ile, şirk ile insanları şirk bataklığına sürüklemek ile, şehvet bataklığına sürüklemek ile, daima Allah ile insanların kalpleri arasına çeşit çeşit engeller koymalarına rağmen, yine de hala eğer insanlar İslam davetçilerinin ve peygamberlerin öğretilerine kulak veriyorlarsa, hala eğer Kur'an'a kulak veriyorlarsa ve hala sizi buraya çağıran, sizi buraya mecbur eden hiçbir şey olmadığı halde, siz buraya kendi isteğinizle hala gelmeye devam ediyorsanız, dünyanın her tarafında böyle sohbetler yapılıyorsa, bu sohbetlere insanlar kendi istekleriyle gidiyorlarsa, hiçbir baskı olmadığı halde, bu dava uğrunda insanlar mallarını harcıyorlarsa, bu dava uğrunda insanlar saçlarını sakallarını beyazlatıyorlarsa, bu dava uğrunda insanlar canlarını feda ediyorlarsa, vakitlerini, enerjilerini, gençliklerini ortaya koyuyorlarsa, demek ki hala bütün baskılara rağmen, bütün engellemelere rağmen eğer bu din devam ediyorsa ve bir gün birisi gelip de ateist bir adamın çocuğuna bile iki kelime İslam anlattığı zaman hemen kalbinde bir takım şeyler uyanmaya başlıyorsa, evet doğru söylüyor bu adam diyorsa içinden, evet gerçekten bir Rabbim olmalı diyorsan, evet gerçekten babam bana yanlış öğretmiş diyorsan, evet gerçekten şu üzerinde ders yapmış olduğumuz şu masanın bile, şu tahta parçasının bile kendi kendine olamayacağını söylediğimiz halde, bunu yapan bir ustanın olduğunu söylediğimiz halde, şu koca kainatın kendi kendisine olduğunu öğreten babam, bana bunu öğreten okul, bana bunu öğreten hocam demek yanlış söylüyormuş diyor isem ve hakikati anlıyor ise eğer insanlar ve hakikate doğru koşuyorlarsa eğer gençler, bütün engellemelere rağmen eğer böyleysem, onlar Kur'an'a kulak vermesinler, şehvetlerinin seslerine kulak versinler diye, bütün kadınları çırılçıplak adeta ortalığa sürmelerine rağmen, gençlerin şehvetlerini tahrik edecek olan bir sürü şeyler yapmalarına rağmen, bütün Yahudi ve Siyonist oyunlarına rağmen ve onların uşaklarının, yerli uşaklarının oyunlarına rağmen, medyanın oyunlarına rağmen, televizyonlarda gece gündüz insanları şehvetin peşinde sürüklemelerine rağmen, eğer yine de insanlar bir gün kendisini İslam'ı anlatan bir insanın sesine kulak veriyorlarsa, bir ayet duydukları zaman ona kulak veriyorlarsa, evet gerçekten Allah insanların fıtratına bunu yerleştirmiş demektir. Bütün engellemelere rağmen eğer böyleysen ve Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerine hitaben ve Resulullah'a hitaben ente müzekkir buyuruyor isen, leste aleyhim bir musaytir, ey Resulüm sen bir müzekkirsin, senin görevin yalnızca hatırlatmaktan ibarettir diyorsan, kitabın da ismi bu, peygamberin de ismi bu, kitap da peygamber de bir müzekkirden ibaret, bir musaytır değil, bir zorba değilsin sen ey Resulüm insanların başından. Sen sadece ve sadece müzekkirsin. Sen anlatansın, hatırlatansın sadece. Çünkü zaten biz insanın fıtratına elestu bir rabbikum yerleştirmiştik. Zaten biz insanın fıtratına senin Rabbin benim diye yerleştirmiştik. O yüzden sen sadece ve sadece onu hatırlatırsan kafi gelir. O zaman hatırlayacaktır. O zaman gerçekten hatırlayacak. İşte Sovyetler Birliği 50-60 sene baskı yaptı. Bütün camileri kapattı, kiliseleri kapattı. Ama ondan sonra dağılmaya yüz tuttuğu zaman yeniden insanların bugün dine koştuklarını görmekteyiz. Yeniden Sovyetler Birliği'nden ayrılmış olan gerek Türkiye Cumhuriyetlerinde, gerekse diğer devletlerde baskının, bütün yıllarca o baskının sürmüş olmasına rağmen, küfür akidesinin öğretilmiş olmasına rağmen, Marksizmin öğretilmiş olmasına rağmen, yine de o baskı döneminin bitmesiyle birlikte oraya gidip de birileri eğer 2-3 kelime yalan yanlış bilen veya bilmeyen, ben inanıyorum ki oraya giden hocalarından, oraya adam gönderen cemaatlerin de gönderdiği insanların, ben İslam birliklerine inanmıyorum. İslam'ı bilen insanlar gitmediği halde, İslam'ın özünü ve ruhunu anlamış olan insanlar olmadığı halde o insanlar, fakat yine de onlara 2-3 kelime anlatan insanlar olduğu zaman, Allah diyen insanlar olduğu zaman, namaz diye bir şey var kardeşim diyen insanlar olduğu zaman, Rabbin diye bir şey var, Allah diye bir şey var diyen insanlar olduğu zaman, o zaman o insanların ona kulak verdiklerini görüyorsunuz. Hemen o insanların yeniden mahallelerinde camiler inşa ettiklerini görüyorsunuz. Bütün İslam aleminde buna benzer gelişmeler oldu. Sadece Sovyetler Birliği'nde değil, birçok dönemde, birçok devletlerde, belki sizin ülkenizde de buna benzer baskı dönemleri oldu. Bu ülkede ezanın kaldırıldığı dönemler de oldu. Fakat yine de sonuçta bir gün geldim, bu insanlar ben Müslümanım dediler ve ben ezanımı istiyorum dediler, ben namazımı kılacağım dediler. Evet, belki bunların birçoğu şuursuzdu. Belki bunların birçoğu İslam'ı namazdan ibaret zannediyordu. Belki bunların birçoğu İslam'ın ahkamından haberi yoktu. İslam'ın devletle alakalı meselelerini bilmiyorlardı. Ama yine de bu insanlar ben ezanımı istiyorum diyorlardı. Ben Rabbime secde etmek istiyorum diyorlardı. Evet, her ne yaparsanız yapın. Evet, siz istediğiniz kadar gençleri Allah'tan ve Resulü'nden uzaklaştırın. Siz istediğiniz kadar okullarda böyle bir eğitim verin. İstediğiniz kadar televizyonlar yoluyla insanları uyuşturun. Fakat bir gün gelecek bir ayet, bazen bir rüya, bazen bir insanın bir sözü onun uyanmasına vesile olacak. İşte çünkü onun kalbine lestu bi rabbikum kalu bela yerleştirilmiş. O bela kelimesi onun kalbine yerleştirilmiştir. Evet Rabbimizsin ya Rabbim. Fıtratımıza yerleştirdiğin gibi. Evet belki hatırlamıyoruz onu. Neden hatırlamıyoruz diye soruyorlar bazı insanlar. Hatırlayacak olsaydınız dünya imtihan dünyası olmazdı ki. O zaman Müslüman olmak isteyen de olmak istemeyen de hepsi itaat etmek zorunda kalırdı. Hepsi Müslüman olmak zorunda kalırdı. Halbuki Allah ise ancak isteyerek itaat edilmesini istemektedir. La ikraha fiddin buyurulmuş. Dinde zorlama olmadığı gibi Allah bu hadiseyi bize hatırlatmamak suretiyle de bizi zorlamamaktadır. Ama vicdanlarımıza yerleştirmiştir. Evet gerçekten düşündüğünüz zaman Rabbinizi vicdanınızda bulacaksınız. Evet gerçekten düşündüğünüz zaman Rabbinizden başka bir Rab olmayacağını anlayacaksınız. Evet Allah daha ilk zamandan bize bu soruyu sordu. Rabbiniz değil miyim dedim. Rab kelimesinin manası üzerinde uzun uzadıya durmak lazım. Fakat ben size sadece ve sadece Rabbin manasını söyleyerek geçmek istiyorum. Rabbin Kur'an-ı Kerim'de birçok manaları var. Fakat hepsinin de ortak olan nokta şudur. Rab, kelime manası olarak terbiye eden demektir ama hatta o yüzden eskiden hocalara da mürebbi denirdi. Rab kelimesinden türetilmiş ismi faildir. Mürebbi yani terbiye eden hoca demek. Kelime manası budur ama fakat ıstılahta ise Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı manaya baktığımız zaman Rab kelimesi Allah için kullanıldığında Melik manasından şeriatın çıktığı merci, kanunun çıktığı yer, bir bakıma parlamentonun reisi gibi haşa Allah birilerini istişare ediyor manasında değil. Parlamentosu vardı istişare edip ona göre kanun çıkartıyor demek değil. Fakat Allah'ın kanun koyuculuğu manasından Allah kanun koyucu. La ilahe illallah'ın da manası bundan ibaret. İlahın da manası buna yakındır. İlah da mabud demek, kulluk yapılan zat demek, kendisine itaat edilen, kanunlarına itaat edilen zat demek. Eğer sen Allah'ın kanunlarına değil de, insanların koyduğu kanunlara itaat ediyorsan, ilahın onlar olmuş demektir. Eğer sen Allah'a Rab olarak kabul ettiğini iddia ediyorken, diğer taraftan da senin kanun merciin, kanunun çıktığı yer Allah değilse senin kalbinden, Allah'a kanun koyucu olarak değil de insanları kanun koyucu olarak görüyorsan, o takdirde senin Rabbin onlar olmuş demektir. Elestu bi rabbikum sorusu sorulmuştu. Ruhlar aleminde bu soru soruldu. Veya daha babamızın sulbündeyken, daha anne rahmine düşmeden, bazı alimlerin görüşüne göre, daha anne rahmine düşmeden, babasının sulbündeyken herkese bu sual sorulmuştu. Fakat bu görüş zayıf bir görüş olarak kabul edilmiştir. Tafsilatına girmek istemiyorum. Bir diğer kanaata göre insan anne rahmine düştükten sonra bu sual sorulmuştur. Anne rahmine düştüğü zaman başlamış. Bu dönem başlamış. Ve bu misak başlamış. Ondan sonra yani nutfe aşamasıyla. Sonra alak aşamasına geçilmiş. Anne karnında alak aşaması, embriyo aşamasında. Ondan sonra mudga aşaması, izam aşaması, kemiğin oluşması. Ve ondan sonra bu kemiğe lahmın giydirilmesi, etin giydirilmesi aşamaları ve ondan sonra da bir başka şekilde yarattık buyuruyor Kur'an-ı Kerim. ثُمَّ اَنْشَأْنَهُ خَلْقًا اَخَرُ Başka bir şekilde, yeni bir şekilde onu tekrardan halk ettik. Yani ona bu aşamalardan sonra, nutfa aşamasından, alak aşamasından, mudga, izam ve bu izama lahmın giydirilmesi aşamalarından sonra, hadisteki ifadesiyle 120. günde, ruh verilmiş ve bambaşka bir yaratılış şekliyle tekrardan yaratılmış. İşte o döneme kadar, anne rahmine düştükten sonra, o ruhun verilmesi dönemine kadar, işte o zamana, o dönem kastedilmektedir demişler. Ve işte o zaman bu sual sorulmuş ve o zaman o kişi ruh verildiği zaman ruha sorulmuş ve ruh bela diye cevap vermiştir. Evet ya Rabbi sen benim Rabbimsin demiş. Yani bu hadis anne rahminde ruh verildiği zaman gerçekleşmiştir diyen alimler vardır. Ekseriyetin görüşü de budur. Bazı kimseler ise kişinin akıl bali olduğu zaman, bu sorunun kendisine sorulduğu, kendisini tam olarak hissettiği zaman, kendisinden başka bir varlığın türeyeceğini anladığı zaman, çocuğunun olabileceğini, karşı cinsin farkına vardığı zaman, işte akıl bali olduğunda yani, o zaman insana bu sualin sorulduğu, nefsi olarak, kelam nefsi şeklinden, insan o zaman Rabbini tam olarak anladığı ve o zaman bela diye cevap verdiği, işte o zaman elestu bi rabbikum kendisine sorulduğu, sorusunun kendisine sorulduğu ve ondan sonra onun da bela diye cevap verildiğini söyleyenler de olmuştur. Her neyse, ister babalarımızın sulbündeyken bu soru bize sorulmuş olsun, İster akıl bali olduğumuz dönemde bu sual bize sorulsun, İster annemizin rahmine düştüğümüz zaman ve bize ruh verildiği zaman bu sual sorulmuş olsun, her nerede bu sual sorulursa sorulsun, önemli olan şudur ki, Allah insandan söz almıştır. Hangi aşamada olursa olsun, Allah insandan söz almış ve biz de Rabbimize söz vermişiz. Rabbimiz sensin ya Rabbi demişizdir. Nasıl ki Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Hıra Dağı'nda vahiy geldiği zaman, İkra ayeti geldiğinden, Alak suresinin ilk 5 ayeti nazil olduğu zaman da yine ilk bahsedilen sıfat Rab sıfatıdır. İkra bismi Rabbik buyurulmuştur. Rabbinin adıyla oku denmişti. Rab, Allah'ın Rablığından bahsedilmişti. Öncelikli sıfatı Allah'ın Rab olmasıdır. Kanunun çıktığı yer olması, şeriatın merciği olması, kendisinden başvurulan hükümdar olması, melik olması, Allah'ın yeryüzünün ve bütün kainatın hakimi olması, yaratıcısı olması değil sadece, aynı zamanda hakimi olması. Eleysallahu bihkemil hakimin. Allah hakimler hakimi değil mi? Evet, Allah'ın insanların hakimi olması manasında. Allah'ın insanlara kanun koyucu sıfatı olması manasında. Elestu bi rabbikum diye sorulmuştu. Rabbiniz değil miyim? Elestu bi halikukum değil. Sizin yaratıcınız ben değil miyim? Değil. Çünkü evet, bütün insanlar bunu kabul etmişlerdi. Ebu Cehil de bunu kabul ediyordu. Beni Allah yarattı diyordu. Vallahi diye konuşuyordu. Ebu Leheb de bunu kabul ediyordu aslında. Bütün müşrik dediğimiz Araplar, o putperest dediğimiz Araplar bile, onlar da Allah'ı kabul ediyorlardı. O yüzden onlar Allah'ın yaratıcı sıfatını kabul etmelerine rağmen, Allah'ın Rab sıfatını kabul etmiyorlardı. Onlar Allah'ın kanun koyuculuğunu kabul etmiyorlardı. Gökte ilah olsun diyorlardı, yeryüzüne karışmasın diyorlardı. Yeryüzünü biz idare ederiz diyorlardı. Gökte bir ilaha iman ediyorlar. Yerde bir ilahı kabul etmek istemiyorlardı. İşte o yüzden elestu bi rabbikum diye soruluyor. Rabbiniz değil miyim? Kanun koyucunuz ben değil miyim? Sadece halıkınız, yaratıcınız, bari'iniz değil. Sizin halıkınız değil sadece. Göğün Rabbi değil sadece. Kainatı idare eden değil sadece. Sizi de idare eden değil miyim ben? Evlenmenizden tutun, devletinizi idare etmenize varıncaya kadar, küçük meselelerinizden büyük meselelerinize varıncaya kadar, her mevzuda Rabbiniz ben değil miyim? Evet demiştik o zaman. Bela diye cevap verdik. Evet, bu bize kıyamet gününü hatırlatılacak. O yüzden bunu hatırlamıyoruz. Allah kıyamet günü hatırlatacak. Nasıl ki biz bu dünyada yaptığımız birçok şeyleri de hatırlamayacağız. Ama Allah o zaman bize şahitler gösterecek. Ellerimiz konuşacak, ayaklarımız şahitlik yapacak. Allah şahitler getirecek, gerek uzuvlarımızı, gerekse beraber o günaha girdiğimiz insanları veya o hayırlı işleri yaptığımız insanları. Hadislerde bu ifade edilmiştir. Kur'an'da bu kısmı da var. Hadislerde daha tafsilatlı bir şekilde ifade edilmiştir. Hayırlı işler yapan insanlara cennette melekler soracaklar. Daha doğrusu onlara söyleyecekler. Kul unutmuş olduğu halde melek onu hatırlatacak. Sen filan yerde namaz kılmıştın, hatırlıyor musun diyecek. Sen filan yerde şöyle bir hayırlı iş yapmıştın, hatırlıyor musun? Kul halbuki onu unutmuştur. Ama Allah onu orada mutlu etmek istemektedir. Ve neden cennetine kabul ettiğini ona göstermek istemektedir. Sen filan yerde emri bil maruf yapmıştın. Nehyanil münker yapmıştın, hatırlıyor musun? Sen filan yerde İslam'ı anlatmıştın, filan yerde haramlara engel olmaya çalışmıştın. Filan yerde bir insanı haram işlerken görmüştün de ona İslam'ı anlatmıştın. Yapma kardeşim demiştin. Hatırlıyor musun o vakti denilecek. İşte Allah nasıl ki kıyamet gününde her şeyi hatırlatacak ise, Elestu bi Rabbikum da bizi hatırlatacak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim de ben size sormuştum diyecek. O zaman eyvah diyeceğiz. O zaman öyle bu dünyada Allah'a Rab olarak kabul etmemiş olanlara eyvah diyecekler. İnşallah biz orada da evet bela diyeceğiz. İnşallah orada da evet Rabbimizi hatırlıyoruz. Evet dünyadaki hatırlamıyorduk ya Rabbim. Evet unutmuştuk ya Rabbim. Sen bir perde çekmişsin aramıza. Onu hatırlayamıyorduk. Fakat şimdi sen bize hatırlattın ya Rabbim. Çünkü insanın hatırlaması ancak bununla mümkündür. Allah'ın hatırlatmasıyla mümkündür. Allah hatırlatmadığı takdirde insan hatırlaması mümkün değil. O yüzden bu dünyada insan hatırlamıyor. Allah hatırlatmak istemediği için hatırlamıyor. Olay olmadığı için değil. Allah insanı yarattı ve insanların hangisinin cehennemlik olacağını çok iyi biliyordu. Cehennemlik olacak olanları bildiği halde neden yarattı? Allah la yus'al amme yef'al. Yaptığından sual edilmez. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Allah beni Adem'den, Adem oğullarından hepsini onların zürriyetlerini çıkardı. Onların sırtlarından, sulplerinden onların zürriyetlerini çıkardım. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve onları kendi kendilerine şahit kıldım. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Yani onları böyle dedim. Burada اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ'un başında kulne olması gerekirken, yani onlara Rabbiniz değil miyim dedik veya dedim demesi gerekirken, onun denmemiş olması, sadece Rabbiniz değil miyim şeklinde söylenmiş olması bize gösteriyor ki bu konuşma açık bir konuşma şeklinde değildir. Kelami lafzı denilen Allah'ın açıkça sorması ve ruhların da açıkça şimdiki insanların konuştuğu gibi cevap vermesi biçiminde olmamıştır. Çünkü Allah kulne demiyor. Böyle dedik demiyor. Bu konuşma kelam nefsi şeklinde olmuş olması ihtimali yüksektir. Yani Allah insanlar ruhuna bunu sormuş. Kelam ile değil ama. Lafzi bir kelam ile değil. Lafızlarla değil. Fakat Allah insanların ruhuna veya insanların her hangi aşamada ise babalarının sülplerinde iken mi? Annelerin rahimlerinde iken mi? Her nerede iseler orada Allah onlara nefsi bir şekilde sormuş. Lafızsız bir şekilde sormuş. Ve insan da lafızsız olarak kelime kullanmadan cevap vermişti. قَالُ بَلَا شَهِدْنَا Ve buna şahit olduk. Bu şehidne ifadesi Allah adına, Allah'ın bunu kendi adına kullanmış olması mümkündür. Evet biz buna şahidiz demektir. Yahut da kullar, ruhlar alemindeyken bunu söylemiş de olabilirler. Evet biz buna şahidiz ya Rabbi. Senin Rabbimiz olduğuna şahidiz ya Rabbi. Dünyaya geldiğimiz zaman senden başka bir Rab kabul etmeyeceğiz ya Rabbi. Adı bin Hatem hadisesinde bu Rab kelimesi bize güzel açıklanmıştır. İbadetin manası güzel açıklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir eden müfessir olarak bu ayeti bize açıklamıştı. Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'de bulunan Adı bin Hatim adında bir isim ya da Hatem adında bu zat Mekke'de bulunan bir Hristiyan idi. Hristiyanların bir koluna mensuptu. Ve oradan esir edilmemek için kaçmıştı. Kız kardeşi esir edilmişti. Daha sonra Resulullah, merhametli olan Resulullah, rahmetelin alemin olarak gönderilen Resulullah kız kardeşine müsaade etmişti. Gidebilirsin demişti. Kız kardeşi de gitmiş ve kardeşine, Adi adındaki kardeşine İslam'ı anlatmıştı. Bunun üzerine o gelmiş ve Resulullah'la görüşmek istemişti. Boynunda hala gümüşten veya altından bir haç vardı. Bir rivayete göre hala Hristiyandı. Ve Resulullah'la görüşmek istiyordu ama. Kaçmıştı ama Resulullah'ın merhametli olduğunu duyduğu zaman geri dönmüş gelmişti. Ve Allah Resulü'nün huzuruna geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıradan Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu. O Yahudi ve Hristiyanlar hakkında gelmiş olan ayet. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı ayetini okuyordu Resulullah. Bu ayeti duyunca o Yahudi ve Hristiyanlar rahiplerini Meryem oğlu İsa'yı alimlerini Allah'tan başka Rab edindiler ayetini duyduğu zaman buna itiraz etmişti. Dedi ki ya Muhammed bir rivayete göre çünkü daha Müslüman değil ve ya Muhammed diye konuşuyordu. Müslümanların ya Muhammed diye konuşması caiz olamaz. Onlar Resulullah'a Resulullah diye hitap etmek zorundadırlar. Ünvanı ile, makamı ile hitap etmek zorundadırlar. Ya Resulallah demek zorundadırlar. Ya Muhammed dedi bir rivayette. Diğer bir rivayete göre ise Ya Resulallah demiştim. Demek iman etmiş oluyor bu rivayete göre. Ya Resulallah, biz Hristiyanlar olarak bilginlerimize ve rahiplerimize ibadet ediyor değildik. Onları Rab olarak kabul etmedik. Biz onlara secde etmiyorduk diye itirazda bulunmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabb'in manasını açıklamıştı ona. Dedi ki o rahipleriniz, o bilginleriniz size Allah'ın helallerini haram kılmadılar mı? Haramları da helal yapmadılar mı? Yani dini ve şeriatı değiştirmediler mi? İncil'in hükümlerini değiştirmediler mi size? Siz de onlara itaat etmediniz mi? Evet dedi Adi. İşte dedi Resulullah, bu onlara ibadetin ta kendisidir. İşte bu onları Rab olarak kabul etmek demektir. Bir insan size Allah'ın şeriatına muhalif olarak, Allah'ın kitabına muhalif olarak bir şey emrediyor isem veya Allah'ın haram kılmış olduğu bir şey emrediyor isem yahut da farz kılmış olduğu bir şey engel oluyor ise siz de buna isteyerek itaat ediyorsanız, namaz kılma dediği zaman siz de buna isteyerek itaat ediyorsanız, içki iç dediği zaman siz de buna isteyerek itaat ediyorsanız, yapmış olduğunuz şey ona ibadetin ta kendisidir. Ve o artık sizin Rabbiniz demektir. Elestu bi rabbikumu düşünürken işte böyle anlayacaksınız. Size böyle sual edildim. Rabbiniz değil miyim diye sual edildi. Yani sizin kanun koyucunuz ben değil miyim? Sizin melikiniz ben değil miyim? Hükümdarınız ben değil miyim? Reisiniz ben değil miyim? Hakiminiz ben değil miyim? Halıkınız değil sadece. Sizin hakiminiz ben değil miyim? Dünyaya geldiğiniz zaman beni böyle göreceksiniz. Beni hakim olarak göreceksiniz. Beni hakim makamına oturtacaksınız. Beni ne savcı makamına, ne avukat makamına, ne de mahkum makamına oturtmayacaksınız. Ben eleysallahu bihkemin hakimin. Ben böyle buyuran Allah'ım. Ben hakim makamına oturtacaksınız denmek isteniyordu. Ve bu size böyle söylendi. Daha ruhlar alemindeyken. En tekûl yevme kıyameti inne kunna an hâze gâfilîn. Böyle söylersiniz diye belki. Belki ya Rabbi biz bundan gafildik. Kıyamet gününde bunu söylemeyesiniz. Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz ya Rabbi. Bunu bilmiyorduk ya Rabbi demeyesiniz diye. Ev tekûl innemâ işreke ebâûne min kabl. Yahut da şöyle söylersiniz belki. Veya şöyle söylemeyesiniz diye. Bizden evvel babalarımız aslında Allah'a şirk koşmuşlardı. Biz de onlara sadece uymuştuk. وَكُمْنَا زُرُّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ Ve biz de onlardan sonra gelmiş olan bir zürriyetten ibarettik sadece. Bizim babalarımız zaten müşriktiler. Biz de onlara itaat etmiştik. Bizim babalarımız bize kafire itaat etmeyi öğretmişlerdi. Bizim babalarımız bize Allah'ın hakim olduğunu, Allah'ın ilah olduğunu, kanun koyucu olduğunu öğretmediler. Bizim babalarımız sadece bize Allah'ı yaratıcı olarak öğrettiler. Bizim babalarımız yalnızca bize belki namazı öğrettiler ama namaz dışında Allah'ın dışındakilere itaat etmeyi bize öğrettiler. Biz de onlara tabi olduk. İnnemâ eşrek âbâûne min kabl. Ancak bizim babalarımız aslında Allah'a şirk koşmuşlardı. Ve künne zürriyeten min ba'dihim. Ve biz de onlardan sonra gelen bir zürriyetten ibarettik. Onun için bizi nasıl helak edersin ya Rabbim? Efetuhlikuna bime fe'alel mubtilun. Bizi nasıl helak edersin? Bizim içimizden o mubtil olanların, hakkı iptal etmeye çalışan o zalimlerin yapmış olduklarından dolayı, yeryüzünde hükümranlık taslamaya kalkan o zalimlerin yaptıklarından dolayı veya babalarımızın içinden o zalim olan, müşrik olanların yaptıklarından dolayı bizi nasıl helak edersin ya Rabbi? Evet, Allah helak eder çünkü sana daha ruhlar alemindeyken sormuştu. Hatırlamıyor olabilirsin. Hatırlamadığın bir şey aleyhinde delil olabilir. Çünkü Allah söylüyorsa Allah doğru söyler. Böyle bir hadisenin olduğunu Allah söylüyorsa demek ki o hadise gerçekleşmiştir. Ve esasında ruhunu düşündüğün zaman, vicdanının sesine kulak verdiğin zaman da yine bu sesi duyacaksın. İşte nice insanlar var ki vicdanlarının sesine kulak vermişler. Ve onlar İslam hakikatine ulaşmışlardır. Bunların evlerinde belki bir defa Allah denilmemiş, belki bir ateistin çocuğudur. Fakat yine de sonunda onların da Allah'ı gördüklerini, Allah'a bulduklarını görmekteyiz. Evet, o insanlar şaşıracaklar. Benim çocuğum nasıl oldu da böyle oldu diyecekler. Nasıl ki şu anda bazı kimseler, bunlar belirli kademelerdeki insanlar da olabilirler. Nasıl ki bu insanlar filan hocadan ve falan hocadan belki onlardan çıktığını zannediyorlar. İslami gelişmelerin bütün baskılara rağmen, bütün zulümlere rağmen, bütün gençliği saptıracak olan bütün faaliyetlere rağmen, medyanın bütün gayretlerine rağmen, yine de hala böyle bir neslin ortaya çıkmasından, belki falan hocayı, belki filan vakfı sorumlu tutuyorlar, belki falan hocayı hapse atsak, belki filan vakfı kapatsak, belki bu hareketler biter diye düşünüyorlar. Ama onlar şunu anlayacaklar. Asıl sorumlu olan, eğer bir suçlu arıyorsanız, varsa eğer bir suçlu gerçekten meydanda, bu suçlu kalplerdir. Elestu bi rabbikum sorusunun yerleştirildiği, belanın yerleştirilmiş olduğu kalplerdir. Eğer onu hapse atabiliyorsanız buyurun onları hapse atın. Eğer insanların kalplerini kapatabiliyorsanız buyurun onların kalplerini kapatın. Belki vakıfları kapatabilirsiniz. Belki İslam'a hizmet etmek isteyen bazı kurum ve kuruluşları kapatabilirsiniz. Belki bazı insanlar hapse atabilirsiniz. Hatta bazılarını şehit de edebilirsiniz. Fakat onların, bütün insanların kalplerini de kapatamazsınız yani. Göreceksiniz. Ateistin çocuğundan, evine bir defa Allah denilmemiş olan bir çocuğundan, evine bir defa sakallı bir insanın, namaz kılan bir insanın gelmediği bir ailede de, gene Allah'ı hatırlayan insanların, Allah'a dönen insanların çıktığını gördüğünüz zaman hayretler içinde kalacaksınız. Onun babası da hayretler içinde kalacak. Ebu Cehil eğer hayatta kalsaydı, oğlu İkrime'nin Müslüman olduğunu görseydi o da hayretler içinde kalacaktı. Kendisiyle beraber Bedir'den peygambere karşı savaşan İkrime'nin, daha sonra Mekke'nin fethinden sonra iman ettiğini gördüğü zaman, eğer Ebu Cehil o zaman hayatta olmuş olsaydı, belki bir kez daha, belki bin kez daha ölmüş gibi ızdırap duyacaktım. Bedir'de kılıç darbesiyle öldürülmüş olan, acılar içerisinde öldürülmüş olan Ebu Cehil, esasında oğlu İkrime'nin iman ettiğini gördüğü zaman daha büyük acı duyacaktım. Onun için bugünkü ateistlerden, bugünkü İslam ile savaşanlar da şunu bilsinler ki, ne kadar savaşırsanız savaşınız. Allah bunu vicdanlara yerleştirmiştir. Marifet ne falan hocanın konuşmasında, ne de filan kitapta, ne de falan vakıfın faaliyetlerindedir. Marifet Allah'ın kalbe yerleştirmiş olduğu o fıtri imandadır. Birazcık birisi onları hatırlatıverdiği zaman, bir müzekkir gelir de bir gün onları hatırlatırsam, musaytırcasına değil, zorbacasına değil, bir gün hatırlatan bir insan gelirse, o zaman o insanların döndüğünü göreceksiniz. O halde anlatın demek bunun manası. Allah Azze ve Celle bunu niye bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Hem sorumlu olduğumuzu hatırlatmak için, babalarımızla ile kurtulamayacağımızı, babalarımız müşrik olsa bile, içinde bulunduğumuz toplum müşrik de olabilir, sizi yanlış eğitimlerle eğitmiş de olabilir, ama Allah sizin kalbinize bunu yerleştirdiğini haber veriyor. Mesul olduğunuzu haber veriyor. Aynı zamanda bu kıssanın bize Kur'an'da anlatılmasının bir manası da anlatın demektir. Müzekkir görevini yapın. Çünkü ben insanların kalbine bunu yerleştirdim demek. Bu yerleştirilmiş ise anlatın o halde mutlaka anlayanlar olacaktır demektir. Çünkü Kur'an'da anlatılan kıssaların hepsinin bir manası var. Ve kezalike nufassilul ayet. İşte biz bu şekilde ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz. Ayetleri tafsil ediyoruz. Ve leallehum yerci'un. Belki bu şekilde onlar dönerler hakikaten. Belki bu şekilde o batıl yoldan dönerler. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اَتَيْنَاهُ اَيَتِنَمْ Kur'an-ı Kerim burada başka bir kıssaya geçiyor. Başka bir kıssaya geçiyor. Fakat ben burada bırakmak istiyorum. Kıssalar arasında bağlantılar olduğunu dersin başında söylemiştim. Bu kıssa ile Adem Aleyhisselam'ın zamanından ya da ruhlar alemindeyken gerçekleşen bu söz verme hadisesi ile başlayacağımız Bel'am diye tefsirlerin bazılarında isimlendirilmiş olan, esasında Kur'an ve sünnette ismi belirtilmemiş olan kişinin kıssası arasında da güzel bir bağlantı var. O noktayı gelecek derse bırakıyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.